Podcast dinle.
Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla Bir Dünyanla Bir programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü konumuz altında ve tabii ki gümüşte yaşanan yükseliş ve elbette Bitcoin'de görülen büyük düşüş. Bunların arasında bir ilişki var mı? Altın çıktığı için mi Bitcoin düşüyor? Hepsini birlikte inceleyeceğiz ve tabii bundan sonra neler olabilir? İlk önce altınla başlayalım. Eskiden beri takip ettiğimiz bu düşen bir kanalımız vardı altında. Bakın, günlük değil, 4 saatlik grafikte. Ve şuranın kırılmasından endişe etmiştik. Kırılırsa daha aşağı gidebilir demiştik. Burada tutunmayı başardı ve buradan kanalın üst bandına doğru hareket etti. Ve gördüğünüz gibi kanalın üst bandını da kırarak oldukça olumlu bir görüntü sergilemeye başladı altın. Buradan tekrar kanalın üst bandının üst tarafına doğru dönse bile, yani şu 1822'lere doğru gerilese bile, buradan tekrar yukarı gidebilir ve bu aslında daha bile sağlam bir yükselişin temelini atmış olur. Yani şuraya tekrar gelip tekrar yükselirse. Gümüşte de Nisan ayından beri başlayan yukarı doğru giden yine bir kanal hareketi vardı. Burada şimdi şu anda gümüşün kanalın dibinde olduğunu görüyoruz. Buradan olumlu görüntü devam ederse kanalın üst bandına doğru tekrar 28-68'lere doğru hareketlenebilir ve buradan da tabii 30 ve sonrasında 35'leri hedefleyebilir. Peki bu uzun sürenin ardından altın ve gümüşteki bu güzel yükselişin sebebi ne? Bitcoin'deki düşüş mü? Bence alakası yok. Tek bunun bir sebebi var arkadaşlar. Amerika'daki gerçek, yani enflasyondan arındırılmış faizler. Bunu daha önce defalarca size göstermiştim. Fed'in sayfasına girdiğinizde şu grafiği kendiniz de çıkartabilirsiniz. St. Louis Fed sayfasında. Şu gördüğünüz kırmızı altın fiyatı, bu gördüğünüz mavi de uzun vadeli Amerika'nın reel, yani enflasyon çıktıktan sonra geriye kalan faizini gösteren gösterge tahvil, 10 yıllık enflasyona endeksli hazine bonosu faizi. Gördüğünüz gibi bu mavi ne zaman düşerse, yani gerçek faiz Amerika'da, uzun vadeli gerçek faiz ne zaman düşerse altın yükseliyor. Ne zaman artarsa da altın düşüyor. Çok net bir arada ilişki var. Zaman zaman çok kısa dönemlerde ikisinin beraber düştüğü de oluyor. Fakat gördüğünüz gibi son dönemlerde faiz yükselmişti, altın düşüyordu. Faiz Mart ayının ortalarından itibaren tekrar düşmeye başlayınca altın da yavaş yavaş yukarı doğru geldi. Bunun sebebi ne? Amerika'da tahvil faizleri çok yüksekti son dönemlerde. Neden peki reel faiz düştü? Çünkü Amerika'da enflasyon 13 yılın zirvesine çıktı arkadaşlar. Amerikan ekonomisinin yeniden açılma dolayısıyla birdenbire büyük bir büyüme potansiyeline girmesi, tabii ki dünya ekonomisinin de, aynı zamanda tabii Fed'in bastığı dağlar kadar nakit para, ikisi bir araya gelince tabii doğal olarak enflasyonun yükselmesi son derece normal. Enflasyon yükselince de gerçek faiz, yani enflasyon düşüldükten sonra geriye kalan faiz ne oluyor? Düşüyor. Bazı arkadaşlarımız bu grafiğe nasıl ulaşabileceklerini sormuşlar. Sizin için bu grafiği en baştan ben hazırlayayım. Böylece nasıl ulaşılacağını siz de görürsünüz. Google'a Fed 10 Year Treasury Inflation Index diye yazdığınız zaman St. Louis Fed sayfası çıkıyor. Buradan linke tıklıyorsunuz. Bu size bu mavi çizgiyi verecek. Yani 10 yıllık enflasyona endeksli bononun faizini. Bunun üzerine altını nasıl ekleyeceksiniz? Edit grafa tıklıyorsunuz. Add line, yani yeni veri ekle. Burada gold yazıyorsunuz. Ben saat 3'teki Londra fiyatını tercih ediyorum. Bunu ekliyorsunuz. Tabii iki grafik serisi arasında fark var. Bir tanesi %1-2 ile ifade edilirken ötekisi binlerle ifade edildiği için birinci çizgiyi, yani küçük olan, sayı bakımından küçük olan çizgiyi yükseltmemiz lazım. Ne yapıyoruz? Bakın, formül kısmına geliyoruz. A harfine çarpı diyoruz. Bunu 500 ile çarpıyoruz. Yani mavi çizgiyi yükseltiyoruz. Amplify yapıyoruz. Uygula dediğimiz zaman bakın mavi çizgi kırmızıyla şimdi boy ölçüşebilir hale geldi. Zaman serisini de 2000'li yılların ortalarına kadar alıyoruz. 2004'ten itibaren bakın şuradaki grafikle. Ve bu grafiğe ulaşıyoruz. Bakın 2008 krizinde olanlar, 2013'te, 14'te olanlar hepsi net bir şekilde ortada. Son günleri görmek isterseniz bunu mesela 2020 krizinin başlangıcına kadar çekebiliyoruz bu aşağıda. Burada daha ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. Peki altınla Bitcoin arasında bir ters ilişki mi var? Bence hayır. Çünkü 2020 yazında hem altın hem Bitcoin yükseliyordu. Yani altın düşünce Bitcoin yükseliyor nasıl bir yanlış görüşse ben buna aylarca karşı çıktıysam, şimdi de işte Bitcoin düştü, altın o yüzden yükseliyor görüşü de yanlış. Bunların, Bitcoin ve altının birbirlerine karşı ters korelasyonu çok daha düşük. Asıl bunların dolarla bir ilişkisi var ve özellikle altının uzun vadeli gerçek dolar faizi, enflasyondan arındırılmış dolar faizine duyarlılığı var. Bitcoin'deki düşüş nasıl meydana geldi? Burada ne oldu? Elon Musk 13 Mayıs ya da 12 Mayıs sabaha karşı bir tweet atıp işte Bitcoin'in çok fazla enerji tükettiği için ve dünyayı kirlettiği için Tesla'nın satın almalarında Bitcoin kullanımını durdurduklarını açıkladı. Bunun arkasından elindeki Bitcoin'leri satabileceğine dair bazı imalı tweetler attı ve böylece Bitcoin'de büyük bir fiyat düşüşü başladı. Ama tabii ki burada bu enerji konusu çok abartılan bir konu Bitcoin'de. Bunu daha önce de çeşitli defalar konuştuk. Bakın bunun ne kadar boş bir konu olduğunu aslında 2017 yılında Newsweek dergisinde bir başlık çıkmış. Bitcoin madenciliği böyle devam ederse 2020'deki bütün dünyanın enerjisini tüketir gibi bir başlık. Böyle bir şey olmadığı ortada ve medyanın bu konuyu abarttığı ortada. Yine enerji konusunda Galaxy Digital bir rapor yayınladı ve Bitcoin madenciliğinin harcadığı enerjiyle altın madenciliğinin harcadığı enerjiyi ve bankacılık sisteminin, özellikle de en büyük 100 bankanın data center'larının kullandığı enerjiyi karşılaştırdı ve Bitcoin'in bunların yarısı düzeyinde enerji harcadığını ortaya koydu. Elon Musk'ın amacı tabii başka olabilir. Belki manipülasyon yapmak istedi, fiyatı düşürüp dipten toplamak mı istedi veya Bitcoin'i düşürüp kendi desteklediği Dogecoin'i mi yukarı itmek istedi? Bence ikinciyi yapmak istedi ve gördü ki Bitcoin fiyatı düşünce Dogecoin de düşüyor. Bunu acı bir şekilde öğrendi. Ve sonra tabii nedamet getirdi adeta. İşte önce Tesla'nın alışverişlerde Bitcoin kullanmayacağını ama Tesla'nın elindeki Bitcoin'leri satmayacağını belirten bir tweet attı. Sonra 22 Mayıs'ta şöyle bir tweet attı. Gerçek mücadele, savaş, fiyat paralar, yani başta dolar, yani bu sınırsız basılan sadece iradeye dayalı paralar ve kripto arasında ve bakarsak dengede ben diyor ikinciyi, yani kriptoyu destekliyorum. Yani Bitcoin'i ve kriptoyu destekliyorum diyor ki burada da aslında doğru bir şey yapıyor. Yani genel strateji olarak fiyat paraların tarafında olmak son derece hatalı olur. Çünkü bakın, Uluslararası Finans Enstitüsü'nün paylaştığı bir grafik bu. Amerikan borç senetlerinin, yani tahvil ve bonolarının kimler tarafından satın alındığını gösteriyor. Bakın, diğer yabancılar, emeklilik fonları, bankalar, ev hane halkı ve Fed yani Merkez Bankası ve Total toplam. Amerika son yıllarda bu bonoları yabancılara artık satamıyor. Yani 2016'dan beri hemen hemen hiçbir yabancı merkez bankası ya da kuruluş gelip de Amerikan borçlanma senetlerini almıyor. Bu alım görevi Fed'e kalmış durumda. Bakın mavi taralı alan çok büyük. Fed bunu ancak alıyor. Yani Amerikan Merkez Bankası kendi kendine hiçbir şeye dayanmadan dolar basarak Amerika'nın borçlarını ödüyor. Bu ne kadar sürdürülebilir? Tabii ki çok uzun bir süre sürdürülemez. Ve bu genel stratejide altın, gümüş ve bitcoin gibi sınırlı, doların sınırsız karakterine karşı sınırlı varlıkların bu mücadeleyi sonunda kazanacağını Elon Musk da görüyor ve biz de zaten yıllardır bunu anlatıyoruz. Bunun arkasından Elon Musk'ın yaptığı tahribatın arkasından Çin işte madenciliği yasaklayacağına dair ya da çok ciddi önlemler alacağına dair muğlak bir açıklama yaptı. Bu da çok ciddi satışlara neden oldu. Fakat burada da bakın Bitcoin Association Hong Kong merkezli bir kuruluş bu. Bitcoin Birliği ve onlar çok güzel ifade etmişler. Bitcoin'de yeni olanlar için Çin Merkez Bankası'nın her yükseliş sezonunda en az bir kez Bitcoin'i yasaklaması adeta bir gelenek haline gelmiştir diye burada açıklama yapmışlar. Bu da çok doğru. Ben de buna şunu ekledim. Savaşta bazen geri çekilmek gerekebilir. Yani çok ciddi bir satış baskısıyla karşı karşıyayız. Ancak geri çekilirken de panik değil, düzenli bir şekilde, planlı bir şekilde, yani dibin neresi olabileceğini tahmin ederek, teknik analiz incelemesi yaparak bakabilirsiniz. Burada en kötü senaryoların neler olabileceğine dair ve bunlara karşı neler yapılabileceğine dair ve bu mücadele, yani Elon Musk'ın da bahsettiği bu fiyat, kripto ve tabii altın gümüş mücadelesinde genel stratejinin ne olması gerektiği ve bunun ne kadar önemli olduğuna dair BTC Haber'de 19 Mayıs'ta bir yazı yazdım. Burada çeşitli tedbirlerden de bahsettim. Bunları okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bu yazıyı tavsiye ederim. Bitcoin'de peki bu yaşananlar normal mi? Ve burada yükseliş sezonu bitti mi? En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Bakalım bu durum normal mi? Gün içi hareket olarak bakarsak Bitcoin'deki değer kaybı 64.800'den 30.000 dolara kadar düştü ve %55'lerin üzerine çıktı ve bu tabii ki normal bir düzeltme sayılmaz. Ama gün kapanışı olarak baktığımızda ki gece 3'te Bitcoin'de ve kripto paralarda gün kapanışı olduğu kabul edilir. 63.500'lerden hareket eden Bitcoin'in zirve yapan, gün kapanışı olarak zirve yapan Bitcoin'in yine en düşük gördüğü seviye olarak 37.000'lerden günü kapattığını gördük ve bu da yaklaşık %40-41 civarında bir düzeltmeye denk geliyor. 2017'deki düzeltmelere baktığımız zaman 6 büyük düzeltme var. %38, %36 gibi yani %40'a yaklaşan düzeltmeler var. %40-41 düzeyinde kalırsa bu düzeltme, yani 37.000'den daha aşağılarda gün kapanışı olmazsa, o zaman bunun aslında normal bir düzeltme olduğunu da kabul edebiliriz. Ancak tabii ki burada ciddi bir satış baskısının olduğunu da hala kabul etmek lazım. Bazı zincir üstü dediğimiz verilere bakacağız ve buradan yükseliş sezonu bitti mi bitmedi mi buna bir karar vermeye çalışacağız. Buradaki birinci bakacağımız veri Bitcoin NVT rasyosu. Yani bu aslında borsadaki fiyat kazanç oranına denk gelen bir oran. Bunun anlamı şu: Bitcoin'in son 24 saat içerisinde Bitcoin blok zinciri üzerinde yapılan transferlerin toplam değeri ile Bitcoin'in şu o andaki piyasa değeri arasındaki fark, yani oran. Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz: NVT ratio. Bakın bir bandı var bunun. Üst bandını geçmesi gerekiyor ki biz yükseliş sezonunun bittiğini artık kabul edelim. Bakın 2014'te bandı geçmiş ve 2017-18'de de bandı geçtikten sonra artık ancak yükseliş sezonunun bittiğine karar verilebilmiş kesin olarak. Şu anda ise biz çok uzaklardayız o noktalardan. Bu tabii tepeyi çok geç verebilen bir indikatör. Onun dışında başka verilere bakarsak, madencilerin net pozisyonları. Madenciler bu grafikte görüyoruz. Ağustos 2020'den itibaren alım yapıyorlarmış, yani topluyorlarmış. Fiyat yukarı doğru hareketlenince, yukarı doğru giderken satış yapmışlar. Özellikle de bakın en yukarıya doğru giderken satışlar yapmışlar ve son dönemde tekrar biriktirmeye başlamışlar ve son yaşanan olaylara rağmen de biriktirmekten vazgeçmemişler. Sürekli alım yapmaya devam ediyorlar. Tabii bir sürü başka veri var. CryptoFacts isimli bir Twitter hesabı oldukça da sık periyodlarla bu birçok zincir üstü dediğimiz blockchain ile alakalı veriyi paylaşıyor ve burada 2017 zirvesinde bu veriler neymiş ve şu anda neymiş bunu gösteriyor. Birçok verinin 2017 zirvesinden çok uzakta olduğunu görüyoruz. İşte %17, %34, 16, 10. Bazıları yarının hemen üzerinde, bazıları da yukarıda. Şimdi böyle baktığımız zaman bu hesap bu verilerin ne anlama geldiğini, neyi ifade ettiğini de söylüyor. Mesela yeni adres sayısı %52'siymiş 2017'nin. Daha çok yolumuz var gösteriyor. İşte kripto para yani Bitcoin alan adres sayısı 64'ünde. İşte stock to flow, stock akış modeli daha %10'unda. Ve toplam bu verilerin ortalaması da şu anda 2017 zirvesine göre %40'da. Yükseliş sezonunun sona ermesi için henüz daha en az %60'lık bir yol olduğunu söylüyor bu yöntem. Peki satışlar devam edemez mi? Edebilir arkadaşlar. Çünkü mesela şu COPR indikatörünün 1'in altında olması satış baskısının devam ettiğini gösteriyor. Satış baskısı devam edebilir. Burada şu yeşil trendimiz önemli. Bakalım günlük grafiğimizde, Bitcoin grafiğinde bu yeşil trendimiz ta Ekim ayından itibaren başlayan yükselişin ifadesi olan trendti. Ve bunun kırıldığını işte bu son dönemde görüyoruz. Altında kapanış olduğunu, günlük kapanış olduğunu görüyoruz. Tekrar üstüne çıkmaya çalıştı Bitcoin. Bir kere üstünde kapattı. Sonra tekrar altına düştü. Şimdi tekrar yukarı çıkmaya çalışıyor. Eğer 38 binlerin üzerinde kapatmayı başarırsa, bu yayını yaptığımızda şu anda daha gün kapanışı meydana gelmiş değil. Tekrar bu yeşilin üzerinde bir kendisine yer oluşturabilir. Yeşilin üzerine yer oluşturamazsa, daha sonraki destek çok daha gerilerden 2017 yılından gelen şu kırmızı hattımız var. Bu da 22 bin dolarları şu anda gösteriyor. 22-23 bin dolarları gösteriyor. Bunun altını bile ifade eden 10 binleri falan ifade eden teknik analistler bile var. Bu en kötü senaryolar arasında bu 19 Mayıs yazımında bunları da ben ifade ettim. Oradan bakabilirsiniz en kötü senaryolarda neler olabileceğine dair. Yukarıya doğru şu yeşilin üzerinde kendini durdurmayı başarabilirse Bitcoin, o zaman güvenli yani yeni alım ya da yeniden alım yapmak isteyenler için güvenli bölgeler bu işte 200 günlük ortalamanın üstü, 42 binlerin üstü veya şu eski direnç ve destek bölgesi olarak çalışan 49 bin 50 binin üstü daha güvenli alımlar için tercih edilebilir. Benim görüşüm bu verilerin ortaya koyduğuna göre daha boğa sezonu bitmiş değil, daha yükseliş sezonu bitmiş değil. Fakat satış baskısı bir süre daha Bitcoin'de devam edebilir. Dibin neresi olabileceğine dair çeşitli teknik analizleri incelemekte fayda var. Çeşitli analistlerin neler söylediğine dikkat etmek ve tabii ki kendi araştırmalarınızı yapmakta büyük fayda var. Tabii her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, kripto paralar özellikle son aylarda vurguladığım gibi dünyanın finans tarihinin en zor piyasaları. Burası böyle kolay zengin olma yeri falan değil. En zor, en riskli piyasalar her anlamda ve önlemleri her zaman almanız lazım. Riski dağıtmanız lazım. Hem varlıklar arasında hem de saklama noktaları arasında ve en önemlisi de tabii canınızın yanacağı paralarla, çok düştüğü zaman canınızın yanacağı paralarla, ihtiyacınız olan paralarla, işte sağlık için, eğitim için, askerlik için, ev peşinatı vesaire için ihtiyacınız olan paralarla bu piyasada işlem yapmak çok çok çok tehlikelidir. Hele ki borçla ya da türev araçlarla işlem yapmak adeta kendinizi çok büyük bir tehlikenin içine atmaktır. Bunlara dikkat etmek gerekiyor kripto para ve Bitcoin yatırımı yaparken. Bitcoin'de bunca işte Elon Musk, Çin, şu bu haberleriyle meydana gelen bunca düşüşe rağmen aslında ne kurumsal yatırımcıların 2021'i şekillendiren ilgilerinde bir azalış var, ne de kripto paraların ve Bitcoin'in klasik finansla entegrasyonu konusunda bir yavaşlama var. Bakın, Larry Summers, eski Amerikan Hazine Bakanı, yani bu bizim bugün Bitcoin'e karşı açıklamalarıyla bildiğimiz Yellen'ın koltuğunda oturan kişi, diyor ki son olarak Bloomberg'e verdiği açıklamada, kripto paralar, kripto varlıklar dijital altın olma şansına sahip. Ve yine dünyanın en etkin ve en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs yeni yayınladığı bir raporda kripto paralar yeni bir varlık sınıfı mı konusunu değerlendiriyor. Ve burada olumlu bir tabloyu yine önümüze koyuyor. Yani kurumsal yatırımcının ilgisinde bir değişiklik yok. Tesla bilançosuna aldığı Bitcoin'leri satmış değil, satmayacağını belirtti en son Elon Musk. Ve birçok firma tabii ki bilançosuna Bitcoin aldı. Bu açıdan bu durumlarda da bir değişiklik yok. Yükseliş sezonunun ne zaman biteceğini tahmin etmek önemli ve tabii şu anda yaşadığımız bu satış baskısında da dibin ne zaman geleceğini tahmin etmek önemli. Altın ve gümüşte orta ve uzun vadede tablonun olumlu olduğunu defalarca söylemiştik ve Amerika'nın faizleri uzun süre yukarıda tutamayacağını söylemiştik. Bu dediğimizde gördüğünüz gibi yavaş yavaş kendini gösteriyor. Amerika özellikle de reel faizleri bu kadar borca batmışken uzun süre yukarıda tutamaz. Reel faizler aşağı indiği zaman da bu ne olacak? Sınırlı parasal varlıklar olan altın, gümüş ve Bitcoin içinde olumlu bir şekilde çalışmaya orta ve uzun vadede devam edecek arkadaşlar. Elbette piyasaları yakından tüm dünyada takip etmeye devam edeceğiz. Sağlık sorunlarının henüz düzelmediği, pandemi ortamının devam ettiği şu günlerde sağlık önlemlerine dikkat etmeye devam etmenizi özellikle rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın. Podcast dinle.